Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli dinleyicilerim, Bir Genç Sahabeler programında tekrar beraberiz. Allah'a hamdü senalar olsun. Geçen programımızda Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'i konuşuyorduk. Onun İslam'a yaptığı hizmetlerden bahsediyorduk. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye muallim olarak tayin ettiğini söylemiştik. Çünkü Medine'den gelen kafile, Müslüman olan kafile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine İslam'ı öğretecek, Kur'an'ı öğretecek birisini istemişlerdi. İslam'ı tebliğ edecek birisini istemişlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da hitabeti güzel olan, temiz giyinen, iyi bir eğitim görmüş olan bu kibar genci, meşhur genci seçmişti. Biliyorsunuz Mus'ab radıyallahu anh aynı zamanda Mekke'de yakışıklılığıyla ünlüydü. Efendim, Mus'ab radıyallahu anh kafileyle Medine'ye varır varmaz İslam'a davet çalışmalarına girişmiştir. Güzel davranışları, samimiyeti, Kur'an'ı güzel okuyuşu ile birçok kimsenin Müslüman olmasını sağlamıştır. Mus'ab radıyallahu anh'in yumuşak ve ikna edici sözleri en katı insanların kalbini bile İslam'a açmıştır. İşte oradan bir hadise, onlardan birisi de Medine'deki Üseyd adında ileri gelen liderlerinden, Medine'deki liderlerden birisi. Üseyd, soylu, zeki ve ileri görüşlü bir kimse. Lider, kendi fikirlerine değer verilen, el üstünde tutulan birisi. Üseyd, Mus'ab'ı susturmak ve Medine'den uzaklaşmak için silahını alıp onun bulunduğu yere gidiyor. Ve diyor ki, seni bizim yurdumuza getiren ve inançlarımızı bozmaya sebep olan ne? Eğer canını seviyorsan bizim beldemizden uzak dur. Mus'ab radıyallahu anh bu tehdit karşısında gülümseyen gözlerle Üseyd'e bakıyor. Sonra çok sakin bir şekilde şöyle hitap ediyor. Ey bu insanların büyüğü! Bundan daha iyi bir şey yapmak ister misin? Ne kadar tatlı bir ifade, ne kadar tatlı bir ifade, ne kadar basiretli bir yaklaşım. Üseyd biraz böyle bir şey beklemiyordu tabii ki. Onun da böyle sert davranmasını belki bekliyordu. Böyle yumuşak davrandığını görünce biraz sakinleşiyor. Söyle bakalım diyor. Nedir o? Yine Mus'ab radıyallahu anh yumuşak bir ses tonuyla yanımızda oturursun. Söylediklerimizi dinlersin. Sözlerimiz doğruysa ve hoşuna giderse kabul edersin. Hoşuna gitmezse bize söylersin. Biz de buradan gider. Bir daha sizi rahatsız etmeyiz diyor. Gayet makul bir teklif. Tabii Üseyd bu teklife çok sıcak bakıyor. Mus'ab'ın oldukça yerinde ve mantıklı cümleleri, uyumlu ve sakin tavrı ile tabii tebliğci gençlere de örnek bir tavır sergilemiş oluyor Mus'ab radıyallahu anh. Onun bu sıra dışı tavrı Üseyd'i şaşırtıyor ve Mus'ab'ın söylediklerine hak veriyor. Onu dinlediğinde hiçbir kaybı olmayacağını düşünüp oturuyor. Bunun üzerine o diyor ki, doğru diyor Mus'ab'a. Bu söz insaflı diyor. Ve Mus'ab'ı tasdik ediyor. Mus'ab radıyallahu anh de Üseyd'e İslam'ı anlatıyor. Ardından Kur'an-ı Kerim okuyor. Tabi ayet-i kerimeler çok güzel, anlamı derin cümleler. Üseyd güzel okuyuşun yanında ayetlerin anlam güzelliğine hayran kalıyor. Kendini kaptırıyor, kalbi yumuşuyor ve huzurla doluyor. En sonunda şöyle konuşuyor. Bunlar ne kadar güzel, ne kadar yüce sözler. Bu dine girmek için ne yapmam gerek? Musab radıyallahu anh diyor ki, gusül abdest alıp temizlenirsin. Kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman olursun, sonra da namaz kılarsın. Üseyd denilenleri yaparak öğretildiği şekilde iki rekat namaz kılıyor. Sonra diyor ki, birisini düşünüyorum. O Müslüman olursa hiç kimse ona karşı gelmez. Ben şimdi onu size gönderirim diyor. Demek ki ne kadar emin oldu ki Musab radıyallahu anh'den ve hemen iman kalbe girince o heyecanla bir başkasını da İslam'la buluşturma aşkına, şirkine düşüyor. Üseyd mızrağını alıp Saad'ın yanına gidiyor. Saad arkadaşlarıyla birlikte bir yerde oturuyorlar. Üseyd gelince ona ne yaptığını soruyor. Halbuki daha evvel o elinde mızrakla bu güya belayı def etmek için gitmişti. Bir süre konuşuyorlar. Üseyd Saad'a diyor ki, Musab'ın yanına bir sen de git diyor. Saad da bunun üzerine onun teklifini kırmıyor. Musab'ın etrafına beklenmiş, dikkatle onu dinleyen Müslümanların yanına gidiyor. Ve bu durumu görünce kızıyor, kötü sözler söylemeye başlıyor. Musab yine aynı yumuşaklık ve tatlılıkla mukabelede bulunuyor ve onu dinlemeye, kendisini dinlemeye ikna ediyor. Ona İslam'ı anlatıyor, Kur'an'ı okuyor, aynı yolları takip ediyor ve Saad da gönlünü Hakk'a teslim etmekte gecikmiyor. Ben şimdiye kadar hiç bilmediğim bir şey dinledim. Bunlar ne güzel şeyler diyerek İslam'la şerefleniyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, buradan tabii bir genç olarak bir ders çıkaracak olursak, bir Müslüman gencin İslami tebliğde nelere dikkat etmesi gerekir? Burada onları bulabiliyoruz. Bir genç eğer İslam'ı güzel yaşıyorsa, İslam'a gönül vermişse, Kur'an'a gönül vermişse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermişse, aşamayacağı zorluk yok Allah'ın izniyle. Yapamayacağı güzel işler yok Allah'ın izniyle. Buradan tabii ki İslam'ı tebliğ eden insan, bir gencin İslam'ı temsili dikkatimizi çekiyor. Bir kere İslami tebliğde hilim çok önemli. Yumuşak huyluluk çok önemli. İslam'ı karşı tarafa güzel bir şekilde anlatabilmek, ikna edici olabilmek çok önemli. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i okumak çok önemli. Yani bugün gençler olarak belki de en çok bunu ihmal ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim eğitimini güzel alması lazım bir gencin. Ağzı düzgün olması lazım. Okuduğu zaman karşı tarafı etkilemesi lazım. Okuduğu ayetlerin de manasını bulunduğu topluma uygun bir ortam varsa, uygun bir dille aktarabilmesi gerekiyor. Şimdi tabii şu dikkatimizi çekiyor. Bir yerde Kur'an-ı Kerim okunduğunda o açıklanmıyor. Tabii buna biraz aşmamız gerekiyor. Yani okunan aşırı şerifler hakikaten çok mesaj dolu. O mesajlar topluma aktarılması gerekiyor. Ve bunun da çok güzel bir dille yapılması lazım. Net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Hiç değilse tamamını açıklamaya imkan yoksa en azından okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini o insanlara bıktırmadan az, öz ve net bir şekilde açıklayabilirsek, aktarabilirsek yine de bir mesafe kat etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani sadece mealini vermek bazen yeterli olmuyor. Böyle bir uygulama da var. O da güzel ama ben hedefe yaklaşamadığımızı düşünüyorum bu anlamda. Özellikle aşırı şeriflerin çok iyi öğrenilmesi lazım. Okunuş olarak iyi öğrenilmesi lazım. Mana olarak iyi öğrenilmesi lazım. Bir rivayet tefsiri, bir dirayet tefsiri, bir de efendim tasavvufi tefsir, yani işaret tefsir, İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanı olabilir. Birisi efendim Elmalı Hamdi Yazır'ın yazmış olduğu Hak Dini Kur'an Dili olabilir ve bir diğeri efendim üç tefsirden çalışarak bu aşırı şerif okuyan kardeşlerimiz, özellikle o genç kardeşlerimize söylüyorum. Okudukları aşırı şerifin manasını, tefsirini çok güzel öğrenmeleri gerekir, öğrenmemiz gerekir. Ve bunları efendim uygun ortamlar olduğu zaman, yerine göre, zamanına göre efendim tebliğ vazifesi olarak yapmamız lazım. Çok etkili olacağını acizane düşünüyorum. Musab radıyallahu anh de bakın tebliğini Kur'an'la yapıyor. Kur'an-ı Kerim'le tebliğ yapmak çok önemli. Bazı büyüklerimizi bu hususta çok dikkatli görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Güzel örnek oluyorlar. Yani bir sohbete, bir programa başlarken önce Kur'an-ı Kerim'le başlanıyor. Hatta sohbetin konusu neyse onunla ilgili ayetler okunması ayrı bir güzel oluyor. Bunu yapan büyüklerimiz de var. Aslında böyle olması lazım. O daha bir etkileyici. Az önce dinlediğimiz o güzel Allah'ın kelamının orada bir alim tarafından, bir arif tarafından açıklanması Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla buluşmamızı ve Kur'an-ı Kerim ile istikametlenmemizi temin ediyor. Bu önemli bir hususiyet efendim. Yine bir genç olarak insani ilişkiler, insanlara nasıl bir ilişki içerisinde olacağız onu da öğrenmemiz lazım. Size karşı tavır alan, size hakaret eden insanlara siz de mi hakaret edeceksiniz? Yoksa bu hakaretler karşısında sabredip onların hakikati görmesi mi sağlayacağız? Herhalde ikincisi daha etkili bir yol. O yolu denemek lazım. Efendim, Musab radıyallahu anh de böyle yapıyor. Yani orada bir kızgınlık emaresi göstermek yerine o insanın bilmemekten kaynaklanan, cahilliğinden kaynaklanan bu kötü tavrını, kötü tepkisini hilimle, yumuşaklıkla ve hikmetli sözler söyleyerek karşı tarafa efendim onu ikna yolunu seçiyor ve hakikaten de muvaffak oluyor. Ve Sa'd radıyallahu anh bu hakikatler karşısında, İslam'ın güzelliği karşısında aynen bu ifadeyi kullanıyor. Ben diyor şimdiye kadar hiç bilmediğim bir şey dinledim diyor. Bunlar ne güzel şeyler. Az önce Mus'ab radıyallahu anh'i engellemeye gelen Sa'd, şimdi Mus'ab'ın getirdiği iman ışığı ile kabilesindeki küfür karanlığında kalan diğer gönülleri de bir an önce aydınlatmak istiyor. Gönül iman ışığıyla yanarsa gönül mumu, işte o başka mumlara da yakma derdine düşüyor elhamdülillah. Bu güzel bir derd. Ve kabilesini bu güzel dine davet için Useyd ile birlikte bir toplantı düzenliyor. Sa'd toplantıya katılan yakınlarına şöyle konuşuyor. Ey Abdüleşşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taktiğini uyguluyor. Onlar diyorlar ki ey Sa'd, sen bizim en üstünümüzsün. Yönetici olarak da en uğurlumuzsun diyorlar. Onların bu takdirlerini fırsat bilen Sa'd radıyallahu anh asıl fikrini onlara açıklıyor. Ve diyor ki Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Şok edici bir söz. Bu da bazen çok önemli. Yani kişi eğer dostlarıyla, yakın çevresiyle beraberse onlara bu metodu da kullanabilir diye anlıyoruz. Yani bir hakikati bu şekilde ancak bazen insanlara aktarabilirsiniz. Ve bu etkileyici tavır üzerine bu olumlu bir tesir bırakıyor. Böyle bir liderin, böyle sevilen bir insanın bu tavrı bütün Abdüleşşel oğullarını etkiliyor ve o mahallede Müslüman olmadı kimse kalmıyor. Şu güzelliğe bakın. İşte bu bir anda olmuyor. Yani bir toplumda kendinizi kabul ettirmişseniz, toplum tarafından veya akrabalarınız tarafından veya aileniz tarafından seviliyorsanız onlara sözünüz de geçerli olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de el-emin sıfatıyla böyle yapmadı mı? önce onların tasdikini aldı Safa Tepesi'nde, sonra İslam'ı tebliğ etti. Bu metodu her zaman için geçerli bir metot. Biz de gerek yakın çevremizde, gerek etrafımızda bulunan insanlara İslam'ı tebliğde kullanabiliriz efendim. Ve o günden sonra bu bir dönüm noktası oluyor onun İslam'a girişi. Abdullah Şeloğlu Mahallesi'nin Müslüman olması büyük bir olay oluyor. Ve İslam Medine-i Münevvere'de hızla yayılmaya başlıyor. Tabi hac mevsimi yaklaşıyor. Yeni Müslümanlar, coşkulular ve hazırlıklar yaparak Medine'den hareket etmeye kararlıyorlar. Kendisine iman ettikleri hakikat güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le kavuşmak için yüreği sevgi ve hasret dolu 72 kişi Hazreti Mus'ab'ın liderliğinde heyecanla yola koyuluyorlar. Ne büyük bir muvaffakiyet, ne büyük bir başarı ki Mus'ab radıyallahu anh gittiği Medine'de çalışmış, kazanmış, birçok kişinin İslam'la şereflenmesi neticesinde daha evvel 6 kişilik bir grupken şimdi 72 kişilik bir grupla dönüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Ve ikinci Akabe biatı, Akabe denen yerde kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüşmeye henüz iman etmemiş olan amcası Abbas ile beraber geliyor. Mus'ab radıyallahu anh Hazreti Resulullah'a İslam'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini veriyor. Diyor ki ya Resulallah, İslam'ın girmediği ve konuşmadığı ev kalmadı. Rapora bakın ne kadar güzel efendim. Yani bir kişi bir yere tebliğe gittiğinde, bir yere İslam hizmete gittiğinde böyle bir aşk olmalı. Oradaki herkese ulaşabilmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dostları bu habere çok seviniyorlar. Toplantıda Medine'ye hicretin şartları görüşülüyor Akabe biat toplantısında. Fedakar Medineliler Efendimiz'e şu sözü veriyorlar. Allah ve Resulüne her hal içerisinde itaat içinde olacağız. Onu kendimizi, ailemizi ve çocuklarımızı koruduğumuz gibi düşmanlardan koruyacağız. Doğru olanın yapılması için hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Mallarımız ve canlarımızla bu yolda çalışacağız. Cenab-ı Hak bize de bu şuurda olmayı nasip etsin. Bugün de buna ihtiyacımız var. Allah Resulüne itaat, efendim Allah Resulüne saldırılar var. Onu bugün de bugünün şartlarında düşmanlardan korumak vazifemiz efendim. Doğrunun yanında olmak ve malımızla, canımızla İslam uğrunda çalışmak. Bu hepimizin kıymetli kardeşlerim kazanması gereken umdeler, esaslar olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu şekilde biat edildikten sonra Medinelilerin arasından 12 temsilci seçerek onları kabilelerin başına tayin ediyor. İnşallah bugün bir başka konuyla beraber devam edeceğiz. Mekke dönemi gençlerindeyiz. Kabe'nin üzerindeki put. İşkence ve baskılar yüzünden Müslümanlar Mekke'de barınamaz hale gelmişti. Medineli Müslümanlarla yapılan görüşmeler orasının İslam'ın yayılışı için en müsait yer olduğunu gösteriyordu. Yüce Allah tarafından Medine şehrine hicrete izin verilince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları öncelikle kendinden önce sağ salim Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Geride sadece birkaç kişi kalmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göç etmeden bir iş daha yapmak istiyordu. O da çok mühim bir hadise. Plan şuydu, Kabe'nin tepesinde bulunan putu devirmekti. Ve bunun için Hazreti Ali ile beraber oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına aldı, bu genç sahabiyi. Ve bunun için geceyi beklediler. Gece olunca artık herkes Kabe'den çekilince, uykuya dalınca kimse kalmadığını baktılar, kimse yok. Hazreti Ali ile birlikte gizlice Kabe'ye vardılar. Etrafı iyice kolaçan ettiler. Baktılar ki etrafta kimse yok. Bunun üzerine efendim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin tepesine çıkmak istedi. Biliyorsunuz Kabe'nin yüksekliği bugünkü şu anki haliyle söyleyeyim 16 metre. Oraya çıkmakta bir mesele yani bu anlamda. Efendim Hazreti Ali'nin omuzlarına üzerinde yükselmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce denedi. Hazreti Ali'nin omuzlarına basacak. O yukarı kaldıracak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak. Belki de demek ki Kabe'nin o günkü tabii boyu belki 16 metre olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Belki 8-10 metre de olabilir. Kabe tarihine bakmak lazım. Hatırladığım kadar ile Kabe'nin boyu bazı dönemlerde değişiyor. Yani Kabe yıkılıyor veya hasar görüyor. Tekrar yapılmış biliyorsun. Efendim, Hazreti Ali radıyallahu anh genç, delikanlı, öyle bir çağda, yaklaşık 18 belki 20 yaşlarında, tam güçlü kuvvetli bir delikanlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh çömeliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun omuzlarına mübarek ayaklarını basıyor. Ne büyük bir şeref. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ayaklarıyla basınca Hazreti Ali'nin birden tabii gücü kuvveti kesiliyor. Normalde kaldırır yani bir insanı kaldırır Ali Efendimiz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basınca demek ki bir manevi kuvvet de araya giriyor. Onun gücü kuvveti kesiliyor. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin durumunu fark edince hemen omuzundan iniyor. Ve bizzat kendisi çömeliyor Resulullah Efendimiz ve buyuruyor ki ya Ali bas omuzlarıma. Tabi Ali Efendimiz böyle biraz da tedirgin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarına basmak ne demek? Ne büyük bir şey değil mi? Hemen emirdir tabi. Efendimizin emri var. Hemen emri yerine getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarına basıyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yukarı doğru kaldırmaya başlayınca Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki kendimde olağanüstü bir manevi güç hissettim. Yani çok güçlü olduğumu hissettim. Demek ki öyle bir haleti ruhiye kendisinde hakim olmuş. Yani çok büyük bir müstesna bir şey bu. Yani Peygamber Efendimizin omuzunda yükselmek. Çok büyük bir, onun için aynı zamanda şeref tabii ki. Sanki diyor öyle bir hal oldu ki bende, sanki diyor göklerin ufkuna ulaşacak gibi bir hal oldu. Sanki yani hiç isteseydim belki de ta göklere kadar çıkardım. Bırak Kabe'yi, öyle bir hal meydana gelmiş Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla. Çünkü diyor omuzunda yükseldiğim kişi Allah'ın sevgili dostu, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ali Efendimiz bir mucize eser olarak tabii ki normal insan boyunun birkaç katı sayılır Kabe'nin boyu yüksekliği Kabe'nin üzerine çıkıyor. Çıkıyor ve karşısında tunçtan yapılmış bir put görüyor Kabe'nin damında. Hemen sabitlenmiş olan putu yerinden oynatıyor ve bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de dikkatlice Hazreti Ali'yi takip ediyor. O onu yerinden oynatınca Efendimiz diyor ki onu aşağı at buyuruyor. O da emir üzerine putu direkt aşağı atıyor oradan. Tabii aşağı atar atmaz bu put, tunçtan put paramparça oluyor. Ve Ali Efendimiz çabucak Kabe'nin üzerinden iniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yarışırcasına oradan hızlıca uzaklaşıyorlar tabii ki. Tabii bu olay tabii önemli bir şey kaynaklara da geçmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden hemen önceki bu davranışıyla bir mesaj veriyor yani. İlah diye tapılan ve çok değer verilerek kutsal Kabe'nin üzerine konulan bir putun aslında kendini korumaktan bile aciz olduğunu mesajını veriyor. Kabe'de başka put yok mu? Var. Var ama belki o bir sembolik bir ifade yani şey ifade ediyor. Yani Kabe'nin damında olması bir putun ayrıca bir değer veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle bir ders veriyor. Ama bunu gizlice yapıyor. Tabii bunu düşündüğümüz zaman günümüzde düşündüğümüz zaman nasıl bir şey çıkarabiliriz buradan, günümüze yansımaları ne olabilir diye baktığımızda, şimdi put, tabii ki hala putlara tapan insanlar var. Birçok, dünyanın birçok yerinde, birincisi bunu söylemek lazım. Yani put konusu, putlara tapan insanlar var. Acaba biz bu insanlara ne kadar, bu putperestlere ne kadar ulaşabiliyoruz bir Müslüman olarak? Efendimiz putperestlerle bir mücadele etmiş, değil mi? Bir mücadele bulmuş. Acaba bizim böyle bir planımız, projemiz var mı? Neler yapıyoruz? Bu konuda Müslümanlar olarak bizlerin duyarlı olması lazım. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bu işi yapmak için Hazreti Ali Efendimiz'i almış, bir genci almış. O zaman bir genç olarak da biz bu tür şeylere de ilgilenmemiz gerekiyor. Yani kastım şu değil, yani gidip işte efendim işte şu şehirde bir put var, gideyim bunu yıkayım diye bir kastla söylemiyorum bunu. Yani putperest olan, putlara tapan insanlara acaba biz İslam'ın mesajını ulaştırabiliyor muyuz? Böyle bir çabamız var mı? Efendim, aynı şekilde tabii bir gencimiz orada yaşıyor olabilir. Öyle bir ortamda o insanlarla beraber olabilir. Veya oraya, öyle bir yere ziyarete gitmiş olabiliriz. Bu insanlara acaba onların putunun yanlış olduğunu veya onları kelime-i tevhide davet etmek için ne tür planlarımız, projemiz olması lazım? Bunlar hep konuşulması gerekiyor. Yani putperestliğin tarihte kaldığını söylemeyelim yani. Bazı bölgelerde olduğunu duyuyoruz. Bu Rusların Ukrayna, Moğollar taraflarında falan filan olduklarını biliyorum. Daha evvel duymuştum. Birincisi bu. İkincisi, bir de manevi put var malumunuz. Yani acaba Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor bu konuda. Yani hiçbir Müslüman puta tapmaz, eyvallah, ama manevi put insanın gönlünde bazen oluşabilir. Yani insan bazı şeyleri Allah'tan çok severek haşa putlaştırabilir. Kur'an-ı Kerim bu konuda bizim dikkatimizi çekiyor. Buyuruyor ki efemen rayte men ittahaza ilahehu hevahu buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kendi arzu ve isteklerini ilah haline getireni görmedin mi? İlah, yani put haline getireni görmedin mi? Veya ilah, tapılacak bir varlık haline getireni görmedin mi? Acaba bizim de böyle içimizde putlaştırdığımız şeyler var mı diye de bir genç olarak, özellikle gençlik çağında gençler ne yapar? Daha çok karşı cinsini putlaştırır bazen. Veya da spor oynuyorsa spordaki sevdiği birisini kendisine idol edinir. Onu Peygamber Efendimiz'i örnek alacağına onu örnek alır. Yani bu durumlarda bir Müslüman genç olarak kendimizi yoklamalıyız. Ben efendim bilmem şu sporcuyu mu çok seviyorum, yoksa Peygamber Efendimiz'i mi çok seviyorum? Onu mu çok düşünüyorum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok düşünüyorum? Bunun bir muhakemesini yapmak lazım. Yani gönülde böyle bir şey varsa onu da böyle yıkmak lazım işte, yani manen yıkmak lazım tabiri caizse. İlla ki bunu efendim fiziki düşünmemek lazım bu anlamda. Efendim, aynı şekilde bir başka şöyle bir şey daha söyleyebiliriz bununla ilgili. Mesela Kabe ta yapıldığı, yapılış amacı zaten orası Beytullah. Yani orayı, yapılışı Allah'a ibadet etsin diye Allah'ın evi olarak yapılmış. Ama sonra orayı birileri putlarla doldurmuş, müşrikler. Putlara tapmışlar. Yapılış amacının dışına çıkarmışlar Kabe'yi. Tabii tasavvufta gönül Kabe'dir. Yani insan, insanın aleminde, iç aleminde, vücudunda, vücudunun merkezi insanın kalbidir biliyorsun. Efendim, dolayısıyla Kabe de bu dünyamızın merkezidir. Dolayısıyla ehli gönül Kabe'yi gönüle benzetmişlerdir. Yani gönül Kabe'si diyor Yunus Emre. Onlar gönül Kabe'sini tavaf ederler diyor mesela. Ha, buradan da anlıyoruz ki yani gönül aleminde yer etmiş bazı efendim Allah'ın razı olmayacağı duygulardan, sevgilerden, nefretlerden, üzüntülerden, kederlerden efendim ve buna benzer kalbi hastalıklardan gönlümüzü temizlememiz lazım. Gönlümüzdeki Yani bunu bu tabirle söyleyecek olursak gönlümüzdeki putları kırmamız lazım. İşte o zaman gönül Allah'a ait oluyor. Yoksa gönülde başka sevgiler o gönlünü ne yapıyor? Karartıyor. Buradan böyle bir sonuçta çıkarmak mümkün. Evet, kıymetli kardeşlerim, bir başka olayla devam edelim inşallah. Tabii bu arada müşrikler Peygamber Efendimizin göç edeceğini çok iyi biliyorlardı. Onun şehirden çıkmasına izin verilmesi ileride aleyhlerine olabilirdi. Hapse atılması da çok güvenli bir yol değildi. Birçok görüşmeler yapıyorlar ve en sonunda verdikleri karar şu oluyor ki şeytanın da burada dahil olduğu söyleniyor biliyorsun. Suikast düzenlemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesiyle bir iç savaşı önlemek için de etkili ama ilkel bir yöntem bulunurlar. Nedir o? Bu suikast görevi şehrin kabileleri arasından seçilmiş bir çeteye verilecek. Her kabileden bir temsilci bulunacak ki kan davasına kalkışamasın tek başına Haşimoğulları. Bu şekilde olursa Peygamber Efendimizin kabilesi şehirdeki kabilelerin hepsine birden karşı çıkması biraz zor, cesaret ister. Onlar böyle düşünüyorlardı. Resulullah Efendimizin halalarından Rakika, komşularının gizli konuşmalarından suikast yapılacağını öğreniyor. Hiç vakit kaybetmeden gelerek çok sevdiği mübarek yeğenini buluyor ve ona durumu anlatıyor. Yeğenim diyor, bak işler karışık. Ben bunu emin bir kaynaktan öğrendim. Sana suikast planladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bir plan yapıyor ve herkesin aşırı sıcaktan dolayı istirahate çekildiği öğle vaktini fırsat bilerek bu haberi konuşmak için Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gidiyor. Orada İslam'a giren ilk genç kızlardan biri olan Esma radıyallahu anh'a, Ebu Bekir Efendimiz'in kızı var. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerine doğru geldiğini görüyor. Hemen babasının yanına koşuyor. Diyor ki baba diyor Resulullah hiç gelmediği bir saatte bize geliyor. Hazreti Bekir de diyor ki önemli bir durum olmasa Resulullah bu saatte gelmezdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sellemi kapıda karşılayarak içeri buyur ediyor. Esma ve Ayşe radıyallahu anhuma konuşacaklarını onların merakla bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız konuşmak istediğini fark eden Ebu Bekir Efendimiz, ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Kızlarım emin ve güvenilirdir. Sır saklamayabilirler diyor. Ve bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle konuşuyor. Benim hicret etmeme izin verildi. Allah-u Teala izin verdi. O zaman diyor ki ya Resulallah, ben sizin yoldaşınız olabilecek miyim? Zaten aylardır böyle bir şeyi bekliyor. Ebu Bekir Efendimiz hazırlık yapmış, iki tane deve almış, yoldaki erzaklarını falan da hazırlamış. Yani çok firasetli bir büyüğümüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh aldığı müjde karşısında sevincinden gözyaşlarını tutamıyor. Çünkü aylardır bu haberi beklemekteydi. Ve bu kutlu yolculuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yapmak için ne kadar dualar etmiş, ne büyük hazırlıklar yapmıştı. Ve Efendimizle bu geceleyin buluşmak için sözleşiyorlar. Ve bunun üzerine Resulullah Efendimiz oradan ayrılınca Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemiz hazırlığa başlıyorlar. Şimdi tabii bunu niye buraya aldık, genç sahabelerdik? Burada iki tane genç var. Hanım sahabi var. Birisi Esma radıyallahu anh'a, birisi de kim? Ayşe annemiz, ileride annemiz olacak. Yani onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davasına hizmet eden iki tane genç hanım. En kritik zamanda bir görev üstleniyorlar ve orada bir sırrı saklıyorlar. Ve gerekli bütün hazırlıklarını da onlar yapıyorlar. Yani buradan genç kızlarımıza ne söyleyebiliriz, günümüze neler çıkarabiliriz? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabisine bir gönül hizmeti yapabiliyor muyuz? Yani onların yolundan gidebiliyor muyuz? İnsanları Diğer hanım genç kızları onların yolundan gitmeye teşvik edebiliyor muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti uğruna fedakarlıklar yapabiliyor muyuz? Yani bunları tabii sorgulamak, düşünmek gerekiyor. İnşallah bütün genç kızlarımız böyle bir şuurda, azimde, efendim bilinçte olurlar. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.